Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Nisan 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yoğun. Ukrayna kriziyle ilgili büyük ölçüde gündemi aktaracağım size yine. Ve yankılarıyla tabii hem sahadan bilgileri aktaracağım hem iddiaları aktaracağım. Siyasi cephede, ekonomik cephede Rusya Federasyonu'nu hedef alan yeni yaptırımlar var. Amerikan Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson'la görüştü. Doğu Avrupa kanadı Baltıklar Kiev'i ziyaret ediyor liderlikler olarak. Almanya'da Steinmeier dışlanmış gözüküyor. Kiev kendisi açıkladı. Kiev yönetimi ziyaretini istememiş. Enteresan bir duruma düşmüş durumda Almanya'nın liderliğe onun yerine Scholz'un gidebileceği 13 Nisan için bir ziyaret planlanıyormuş ve Bild'e göre. Bugün Almanya'ya bakmak istiyorum. Pek çok başlık aktaracağım size, özellikle NATO içerisinde İsveç Finlandiya'nın katılımı ile ilgili gelişmeler var. Yaptırımlarla ilgili gelişmeler var ama Almanya tabii bu krizde çok önemli bir ülke. Baştan beri aldığı tutum, Minsk anlaşmalarının Kiev yönetimi tarafından uygulanması yerine bunun sulandırılması ve Amerikan yönetiminin sonuç itibariyle çizdiği çerçeve içerisinde kalınması oldu. Bunun Almanya'ya bedelleri var en başta. Çok yüksek enflasyon oranları, enerji konusunda sıkıntılar, Kuzey Akım 2 iptal edildi zaten ama bu da yeterli değil, bir kıvranış olduğu açık, bu yaptırımların bumerang gibi döndüğünü görüyoruz. Alman hükümeti de zaten Merkel'den sonra epey bir sarsılış içerisinde. Liderliği de o şekilde, Kiev'deki yönetim tarafından bu şekilde aşağılanır hale adeta gelmiş durumda. Almanya'ya bağlanacağız programın ikinci yarısında. Gazeteci yazar Osman Çutsay'la konuşacağız. Oradaki durumu alacağız. Hem yönetimin aldığı pozisyon hem tabii ki büyük bir karartma var. Almanya toplumu Ukrayna sahasındaki iç savaşla ilgili çok fazla bilgiye de ulaşamıyor. Ve bunun da tabii ki toplumsal düzeyde yankıları var. Entelijansiyayı da, onların bakışını da etkiliyor. Olgulara dayanmadığınız zaman tabii olayı anlamanız biraz zorlaşıyor. Nedir durum? Kendisinin değerlendirmeleri eşliğinde Almanya'da son gelişmeleri ele alacağız. Emmanuel Macron'un bu arada tabii ki o da Cumhurbaşkanlığı seçilmek için mücadele veriyor. Le Pen'le yarışacak 24 Nisan'da. Ondan da dikkat çekici açıklamalar var. Joe Biden yine geçen hafta hayır öyle değil demişti ama yine fikir değiştirmiş. Zelenski gibi sık sık fikir değiştiriyor da. Soykırımla suçluyor. Fakat tabii enteresan, yani Rusya'nın kendisiyle aynı etnik aidiyete sahip insanlara karşı soykırıma giriştiği iddiası mı bu? Tuhaf doğrusu söylemek gerekirse. Macron bu konuda farklı bir şey çizmiş. Rusları ve Ukraynalıları kardeş diye nitelendirmiş. Çok dikkat çekici. Herhalde Kiev'de Ukro-Nazilerden tepki görecek bu açıklamalar. Böyle Almanya-Fransa bağlamında bugün aktaracaklarım size. Enteresan. Tabii yaptırımlarla ilgili Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bütün dünyaya tehdit geldi. BM yaptırımlarının dışında Amerika'nın tek taraflı Batı'nın koyduğu yaptırımlara hiç kimse uymak yükümlülüğünde değil. Uluslararası yasa değil çünkü bu. Amerika'nın kendi yasası. Ama eğer bizim koyduğumuz kurallara uymazsanız gününüzü görürsünüz diyor. Türkçesi Janet Yellen. Aktaracağım biraz sonra. Tabii enflasyon oranları Amerika'da, Britanya'da, Almanya'da çok sıkıntılı gözüküyor. Asya ayağında Çin'den yine başlıklar var. Onları da ve kalan bölümde de dünya haberlerini elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Voice CDN'den yine Türkiye'nin her yerinden radyo kanalımızı dinleyebilirsiniz. Telegram hattının linkini ise @ceydak adresinden Twitter üzerinden paylaştım. Linke tıklarsanız hem canlı izleyebilirsiniz Odyssey üzerinden, hem de isterseniz dinleyebilirsiniz yayınımızı diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı yine sahadan bilgiler aktarıyor. Rusya özel operasyon olarak anıyor bu çatışmayı, savaşı. Daha ziyade askeri hedefler olduğunu görüyorsunuz. Toplamda 130 uçak, 99 helikopter, 244 uçak savar sistemi, 445 İHA insansız hava aracı gibi açıklamalar yapıldı. Ayrıca kalibir füzeleriyle Karadeniz filosundan karasal bölgelerde askeri altyapının vurulduğu bilgileri geliyor. Tabii Mariupol'e dikkatler çevrilmişti. Teslim olanlara dair haberler geliyor. Bu haberleri Twitter'dan duyuranların hesaplarını yasaklıyorlar. Çok gerçekten enteresan. Telegram hesaplarına bakarsanız, aslında Telegram'da bir araştırma yaparsanız pek çok kaynak, pek çok videoda görebiliyorsunuz. Twitter'ın aksine, Twitter'da artık sadece Amerikan yönetimi ne istiyorsa onların gösterilmesi uygun bulunuyor. Onun dışında hiçbir şey göstermek mümkün değil. 36. Deniz Piyade Tugayı'ndan 1026 askerin teslim olduğu haberleri var. Bir takım görüntüler de var burada. Harkov'un kalabalık semtlerine neonazi grupların ağır silahlar yerleştirdikleri yolunda da yine haberler var. Tabii Rusya Federasyonu denazifikasyon dediği bu süreçte 67 Ukraynalı aşırı milliyetçiyle etkisiz kıldığını aktarmış durumda. Bunların içerisinde bir İngiliz paralı asker Aidan Aislinn ki Rus savaş muhabiri Alexander Slatkov aktarmış bu bilgiyi. Kaynağı kendisi Mariupol'de Rusya güçlerine teslim olmuş. YPG saflarında daha önce savaşta bilgileri var. Çok sayıda yabancı savaşçı Ukro-Nazilerin yanında yer alıyor. Mariupol bölgesinde de olduklarına dair haberler vardı. Hatta bir takım komutanlar olduğu iddiaları var. Bu konuda görüntüler de yayınlandı ama tam bir net konfirmasyon olmadan, doğrulama olmadan aktarmak istemiyorum ben sizlere. Bir Amerikalı komutanın ismi de geçiyordu. İzmir'de bulunduğuna dair bir takım fotoğraflar da yayınlanmıştı. Bunun doğru olduğu kanısı güçleniyor ama yine de daha net bir onay bekliyorum size ismiyle cismiyle aktarmak için. Gürcü birlikleri, Ukrayna'da Gürcüler her zaman Gürcistan'dan keskin nişancılar, meydanda rolleri ortaya çıkmıştı kendi itiraflarıyla. Gürcü birliği de vardı ama geri dönmeye başladıkları yolunda Gürcistan eski savunma bakanı Okruashvili bir açıklama yapmış Polonya üzerinden. Bilemiyoruz tam onu ama bu lejyonun komutanı Mamuka Mamulashvili özellikle Rus askerlerine, Rusya askerlerine son derece acımasız uygulamaların reva gördüğü videoları var kendisinin. Bunlar görmezden geliniyor. Onları tekrar aktarmak istiyorum. İrpen'de yine Rusya çoktan çekilmişti İrpen'den. Provokasyon hazırlığı yapıldığı bilgileri aktarılıyor. Ayrıca The Times gazetesi Britanya'nın Suriye'deki beyaz miğferlerin Ukraynalılar için eğitici videolar hazırladığını söylemişler. Şahane açıkçası. Daha önce Suriye'de iplikleri pazara çıkmıştı, bunu belirtmek gerekiyor. Kimyasal silah ithamları neonazi azak taburundan ortaya atılmıştır. Bunların ben size aktarmıştım detaylarını. Kimyasal silahlarla bir alakası yok, yasaklı kimyasal silahlarla. Beyaz Saray'dan ve Pentagon'dan biz zorlayamıyoruz diye haberler geldi. Zaten sakinleri böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ama her türlü öyle bir bulanık bir saha ki tabii bu iddiaları bu şekilde dile getiriyorlar. Buça'da ve Kramatorsk'ta olduğu gibi. Sonra bir takım uydu görüntüleri yayınlanıyor. Rusya diyor ki bunların tarihleri değiştirilmiş. 20'sinden kalma, yani 10 gün 15 gün o bedenler öyle nasıl kaldı? Hiç kimse doğru düzgün sorgulama yapmıyor. Deniliyor. Provokasyonlar, sahte haberler hepsi gırla gidiyor efendim. Bir de çocukları kaçırdıkları iddiasını ortaya atmış Ukrayna tarafı ama BM temsilcisiyle buluşmuş Rusya yetkilisi ve BM yardım fonu, çocuklara acil yardım fonu yetkilisi Manuel Fontaine bu iddiaların hiçbir kanıtının olmadığını söylemiş. Ben onlarca video gördüm çocukları Mariupol bölgesinde tahliye eden Rusya askerlerinin. Rusya tarafından yapılan bir açıklamada Ukrayna'da herkese 25 binden fazla silah dağıtıldı. Öyle rastgele silah dağıtıyorlar. Yani bunun sonu hiç özellikle askerlik mesleğini iyi bilenler bunun sivil halka bu şekilde dağıtılmasının hiç de hayırlı sonuçları olmayacağını dile getiriyorlar tabii. Dün gündeme bomba gibi düşen akşam Vladimir Zelenski'nin, Ukrayna liderinin Telegram hesabından muhalefet platformu Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedchuk'un elleri kelepçeli fotoğrafını yayınlaması oldu. Siyasi partileri bu parti dahil yasaklamıştı. Tam Avrupa Birliği kriterlerine uygun hareket ediyor Zelenski biliyorsunuz son dönemde. Yasaktan sonra kaçtığı ev hapsinden iddiaları ortaya atılmıştı. İşte özel operasyonla yakalamışlar gibi bir sunum yapmış. Ben açıkçası kendisini çok yalan söylediğini düşündüğüm için çok inandırıcı bulmadım ama iddialara göre Ukrayna Güvenlik Servisi zaten hiç kaçmamıştı ve kendisini çeşitli işkencelerle tutuyordu. Şimdi özellikle Mariupol bölgesinde kalan unsurlar için takas için kullanmaya çalıştıkları iddiaları ortaya atıldı. Nitekim takas teklif etti Zelenski hakikaten. Bu konuda yorum yapanları yanlış çıkartmadı Ukrayna lideri. Hakikaten çok enteresan. Dün Kremlin'den kontrol etmek lazım çünkü çok yalan söylüyorlar gibi bir açıklama gelmişti. İşte takas için ortaya atılıyor. Siyasi parti lideri takas unsuru olarak kullanılıyor. Böyle bir zannedersem Zelenski ilk başta hakikaten rehin tutuluyor diye hepimiz düşünmüştük ama herhalde artık bir ideolojik etki altında hakikaten bir mafya patronu gibi davranabiliyor. Böyle bir devlet başkanı. Enteresan. Bu arada savaş tecrübesi olan erlerin çavuş pozisyonlarına atanmasına onay vermiş. Ukrayna ordusunun sahada kazandığı iddiaları varken enteresan olmuş doğrusu. Subay kalmadı, erleri bırak hani subaylara gelmeyelim, erleri çavuş yapıyorlar gibi bir acayip durum çıkıyor. Müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Arak Hamya İstanbul'daki görüşmelere katılmıştı kendisi. Şimdi tabii Rusya tarafı önce İstanbul da resmi olarak Rusya tarafına sunulan tekliflerin değiştirildiğini öne sürmüştü. Burada doğruladığını görüyoruz aslında kendisinin. Diyor ki önce tutumumuzu değiştirmedik diyor. Sonra tek fark Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Böyle biraz lafı dolandırmış tuhaf bir biçimde. Müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu diyor. Dün Putin de açıklama yapmıştı bu konuda. Belli bir seviyeye ulaşılmıştı İstanbul'da. Ancak garantiler konusunda Kırım, Sivastopol ve Donbas topraklarında bunların geçerli olmayacağı vardı. Sonra fikir değiştirdiler. Burada tabii arkasında Amerikalıların bu savaşı sürdürme ve Britanya'nın sürdürme gerekçesi bulunduğu genel yorum. Putin'in açıklamaları var. Batı'nın işbirliğini reddetmesi ve milyonlarca Avrupalıya darbe vurduğu bir dönemde yaşıyoruz. Amerika'yı da etkilediğini belirtiyor. Enerji kaynaklarının reddedilmesi her yere etkiliyor. Hasım ülkelerin kendi liderliklerinin siyasi kararlarının sonucudur. Lojistik zincirini bozdular. Yabancı şirketler sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediler ve bu durumu kendi politikaları yarattı. Bize zorluk çıkartıyor dedi. Tabii dün aynı zamanda Lukashenko ile buluşmuştu kendisi, Belarus lideriyle. Burada pek çok konu konuşulmuş gelen bilgilere göre. İşte Buça'daki provokasyon, özellikle İngiliz MI6'nın bu işlerde namlı daha önce dünyanın başka bölgelerinde, en başta Orta Doğu'da biliyoruz zaten. Bu Buça'yı İngilizlerin yaptırdığına, sahnelettirdiğine daha doğrusu inanıyor Lukashenko. Böyle bir bilgi aktarmış Putin'le buluşması vesilesiyle. Kimin hangi araçla Buça'ya gittiğini ve bu provokasyonu, sahteciliğin organizasyonu için koşullar yarattığını, ilgili tüm bilgilerin ellerinde yer aldığını da söylemiş. Açıklarlarsa daha iyi olur. 3 gün önce çekildiği halde belediye başkanı çıkıp hiç bahsetmemişken 3 gün sonra birdenbire sokaklardaki cesetlerden yola çıkarak iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi tabii Belarus ve Rusya arasındaki ilişkileri tabii daha derinleştirme. Zaten 90'lardan kalma bir birlik devleti var. Egemenlik haklarına dokunmayan bir birlik devleti. Bunlar konuşulmuş. Ortak savunma alanlarının geliştirilmesi konuşulmuş durumda. Evet, Rusya düşmanlığı dünyada pompalanıyor. Özellikle medeni batıda, öyle diyelim. En son İsveç'te Söndra Bergens Balalaykor isimli bir halk müzik grubu varmış efendim. Uppsala'da Ukrayna'ya yardım için bir konser düzenlemek istiyorlar. Fakat Rus enstrümanı meşhur balalayka çaldıkları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş konserleri. Yani müzeye kadar düşmüş durumdalar. Kedilere kadar düşmüşlerdi. Batı'da gizli saklı ne kadar büyük bir ırkçılık varmış. Bu operasyon yüzünden bütün bu ırkçılık ortaya seriliverdi. Pek çok insanı da şoke etti. Belki de şaşırmamak gerekiyordu ama hepimizi de şaşırttı. Şaşırmak insani bir şey. Unutmamak gerekiyor. Finlandiya'da gümrük hizmetleri bir takım Rusya'nın sanat eserlerine el koyuvermişti yaptırımlar gerekçesiyle. Paul Elin Beyazlı Kadın isimli tablosunu nihayet Pushkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'ne iade etmişler. Hangi hakla el koydu derseniz tabii ki burada artık hak hukuk yok, kalmamış durumda. Evet, bir de İsveç'te sol görüşlü Dagens ETC gazetesi. Bu gazetede 10 yıldır çalışan Kaşsa Ekiz Ekman Ukrayna'daki Nazilerle ilgili bir makale kaleme almış. İşinden kovulmuş efendim. Böyle neonazileri insanlara anlatmaya çalıştığınız zaman medeni batıda işten çıkartma sebebi olabiliyor. Evet, şimdi gelelim küresel rekabette NATO'ya. Finlandiya hükümeti İsveç'i bilgilendirmiş NATO üyeliğine birlikte girelim diye. Stockholm'de bugün iki ülke başbakanının görüşmesinin olduğu bilgileri vardı. Haziran ayında başvurmaları bekleniyor artık. Kararı Finlandiya Başbakanı Sanna Marin birkaç hafta içinde alacaklarını dile getirdi. Rusya'dan tepki var. Gerekçeleri dayanaksız diyor Maria Zaharova. Propaganda ve provokasyon amacı taşıyor ve Amerikan yönetiminin kolektif Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarına hizmet ediyor bunlar. Kendi halklarının değil diye açıklama yapmışlar. Joe Biden'la Boris Johnson telefonda Ukrayna'ya daha fazla asker ve silah pompalamayı, mühimmat pompalamayı görüştüler ve Rusya liderliği üzerinde de baskıyı arttırmayı. Pentagon, Kiev'e Mi-17 helikopterleri ve Humvee zırhlıları vermeyi düşünüyormuş efendim. Tabii bu arada Ukrayna'yı nasıl silahlandırırız daha fazla diye 8 savunma deviyle Amerikalı toplantılar düzenleyecekler. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman gibi şirketler bunu Pentagon yetkilisi açıklamış. Dünya Bankası'nda seferber etmişler. $1.5 milyar yeni destek paketi hazırlıyorlar Ukrayna yönetimine. Ayrıca Joe Biden'ın bugün, tabii Amerika'da saat farkı var, Ukrayna'ya $750 milyon değerinde askeri yardım sağlama, artık kaç yüz milyon dolar değerinde silah sağladıklarını, tabii barışı getirmiyor bütün bunlar, onu da belirtmek gerekiyor. Oradaki aşırı sağcı yönetimi gazlamak dışında bir sonuç getirmiyor. Yani Amerika'nın çıkarına, elbette Amerika kendi stratejik çıkarları için radikal İslamcılar, neonaziler hiç fark etmezse hepsine gayet iyi yatırım yapabilmesiyle zaten tanıdığımız bir yönetime sahip. Evet, ve bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Kiev'deler. Zelenski'yi ziyaret ediyorlar. Steinmeier Varşova'daki görüşmeleri sırasında basın toplantısında Almanya lideri savaşla ilgili açıklamalar yaptı. Rusya yönetimine yakın bir isim olarak tanınıyordu ama daha sonra Ukrayna operasyonundan sonra Putin iktidarda kaldıkça Rusya ile ilişkilerin düzelmeyeceğini dile getirdi. Bir çark yapmıştı. Burada kendisinin de aslında Bild gazetesi 13 Nisan bugün Kiev'e bir ziyaret planladığını ama Zelenski yönetiminin geçmişte Rusya ile yakınlığı nedeniyle ziyaretini reddettiğini söylüyorlar. Birazdan Osman Çutsa'ya soracağız Almanya'daki yankılarını. Adeta geri çevirmişler. Nedamet getirmesi de işe yaramamış Steinmeier'in. Bunu belirtmek gerekiyor. Almanya açısından gerçekten acıklı bir tablo ortaya seriyor. Onun yerine Scholz'u davet ettikleri yolunda da bilgiler var. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı Rusya ve Ukraynalıları, Rusları ve Ukraynalıları kardeş olarak nitelendirdi. Tabii evet, akraba halklar zaten. Dolayısıyla aralarındaki fark çok büyük de değil. Ama Batı iki halkı birbirine düşürmeyi başardı. Aşırı sağcı ideolojinin yapamayacağı iş yok elbette ki. Macron aynı zamanda Biden'ın geçen hafta soykırım yok diyordu, bu hafta soykırım olduğuna karar vermiş. Kim kime yapıyor soykırım? Yani hakikaten Ukrayna'nın nüfusunun %30'unu Ruslar oluşturuyor. Rusya'nın operasyon bölgesinde yaşayan insanlar zaten Rus asıllılar ve Rusça konuşanlardan oluşuyor. Dolayısıyla kim kime acaba soykırım yapıyor sorusu var. O kadar komik ve trajikomik bir durum ki, ama insanlar Ukrayna dedikleri zaman anlamıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Biden'a da zaten söyleseler ne fayda edecek? O hedefleri için her türlü yalanı söyleyebiliyor, onu biliyoruz. Fakat Macron pek öyle düşünmüyor gibi. Soykırım demeyecek gibi gözüküyor. Tabii Macron kendi yeniden 24 Nisan'da seçilmeye çalışıyor. Devlet başkanlığına Marine Le Pen'le aşırı sağcı diye tanımlanan partiyi biraz merkez sağ çektiği görüşleri de olsa da aşırı sağcı olarak Batı medyasında, liberal Batı medyasında tanımlanıyor. Eğer Le Pen seçilirse Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söylemiş. Geldi zaten sayenizde, aşırı milliyetçi Azak taburunu, Ukronazileri hepsini destekliyorlar. Yani Le Pen'e kadar gitmeye ne haceti diyeceğim var. Azak taburuna yapılan Fransız istihbaratının yardımı Kanarya Severler Derneği'ne mi yapılmış? Hakikaten çok komik olmuş bu. Yani Le Pen gelirse savaş çıkacak. Vallahi siz varken çıkıyor zaten savaş. Sayenizde bol bol savaş gördük son 30 yılda. BM onayı olmayan hukuk, yani sanki yeni ilk defa bir savaş görüyor Avrupa filan. Yugoslavya'yı paramparça yaptılar. Aynı soydan insanları mezheplerine göre ayırıp küçük küçük parçalar elde eden de babamdı diyeceğim geliyor. Hakikaten çok acayipler bu liberaller, öyle demek gerekiyor. Şimdi yaptırımlara geçelim. Amerikan yönetiminden yeni tehdit geldi. Hazine Bakanı Janet Yellen Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına iğrenç diye bir nitelendirmede bulundu. Gidip sorsun bakın Mariupol'de Azak taburuyla birlikte olmak durumunda kalan sivillere iğrençlik neymiş. Bu kınamayıp bunu avantaj elde etmeye çalışan ülkeler olduğunu söylüyor ve onları dar görüşlü diye nitelendiriyor. Bizim uyguladığımız yaptırımları uygulamazlarsa ve baltalarlarsa sonuçlarıyla karşılaşacaklar. Hiç kimse Amerika'nın uyguladığı yaptırımları uygulamak zorunda değil. Amerikan yasaları Amerika için geçerli olabilir. Başka ülkeler için bir uluslararası hukuk teşkil etmiyor Amerikan yasaları, ama Amerikan yönetimi öyle bir hegemon güç ki ben ne yapıyorsam herkes aynı şeyi yapacak bakış açısı içerisinde kayıtsız kalmayacaklarmış. Ne yapacaksınız? İşgal mi edeceksiniz Irak'ı, Suriye'yi ve diğer her yeri işgal ettiğiniz gibi diye sormak gerekiyor. Yani uymuyoruz. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uyabilir ülkeler, kendileri bağlayıcı görebilir, ama Amerikan yaptırımlarına neden uysun diğer ülkeler? Amerika mı koyuyor uluslararası hukuku diye dile getirmeleri gerekiyor. Tabii bunun için egemen bağımsızlık, egemenlik kavramlarına önem veren yöneticilere sahip olmak gerekiyor. Yoksa aksi takdirde Amerika ile ilişkilerden çıkar sağlayan yöneticilerin böylesine bir egemenlik tasarrufunda bulunması kolay değil elbette. Uluslararası hukuk ihlallerinden yani çok acayip, yani 30 yıldır uluslararası hukuku kim ihlal ediyor sorusunu bir gazeteci çıkıp niye sormuyor? Biz ne yaptık oralarda? Hangi hukuka göre Afganistan'a gittik, Irak'a gittik, oraya gittik, buraya? Kim koydu bu hukuku diye sormuyorlar tabii ki. Böyle acayip bir durum. Şimdi Google, Rus Sberbank, Google'ın bankanın uygulamasını Android işletim sisteminde kullanılan Google Pay mağazasından sildiğini duyurmuş. Güncellemelerine de ulaşamıyorlar. Bu şekilde teknofaşizmi kendi hayırlarına işletiyorlar elbette. Tabii bütün bunlar sıkıntıları engellemiyor. Amerika'da 8,5 enflasyon, dün aktarmıştım size, veriler açıklandı. Rekor bu, 1981'lere dönmüş vaziyette. Henüz zirveyi de görmediğini söylüyorlar ve Fed üzerinde bir faiz arttırımı baskısı oluştuğunu söylüyorlar. Amerikan bütçesi Mart ayında 193 milyar dolarlık da bir açık vermiş durumda. Biden'ın onayı %42'ye düşmüş. Geçen Şubat'ta %68 olduğunu söylüyorlar. Tabii Biden bu soykırım iddialarını da bu açıklamayı yaparken Amerikan halkını böyle aptal yerine koyuyor. Enflasyonun sorumlusu Putin ve soykırımı diyerek Amerikan halkına ya ne yapalım? Biz yönetiyoruz siz böyle ama enerji fiyatları vesaire savaş. Peki kim çıkarttı bu savaşı? Kim Ukrayna'ya Minsk Anlaşması'nı uygulatmadı? Kim silah yığdı? Kim Donbas'a saldırı için Minsk Anlaşmalarını, BM onaylı anlaşmayı uygulamak yerine Rusça konuşanlar ve Rus nüfusun bulunduğu Donbas bölgesine operasyon için kim teşvik etti? Uluslararası hukuku kim ihlal etti? Bu sorular sorulmak durumunda ama Biden enflasyonu Putin'in fiyat artışı diye nitelendirmiş. Komik. Yönetemiyorsunuz. Dünyada şöyle şeyler de söylemiş. Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün savaş ilan edip soykırım yapmasına bağlı olmamalı. Cümle de bu. Yani herkesi aptal yerine Amerika'nın Ukrayna politikalarını bilmeyen, Kiev'de darbe yaptırdığını 2014'te aşırı sağcılara yatırım yaptığını bilmeyen, silah yığdığını bilmeyen, Rusya'ya saldırmaya teşvik ettiğini bilmeyenleri aptal yerine koyuyor. Kendi yarattıkları ekonomik sıkıntılar, kendi siyasetlerinin sonucu olan ekonomik sıkıntılar üzerinden. Britanya'da da enflasyon son 30 yılın zirvesine çıkmış, %7'ye yükselmiş efendim. Yani Avrupa toplumu biraz enflasyon öğrenecek demek ki kendi yöneticilerinin politikalarını sorgulayabilmek için belki de böyle bir şeyden geçmeleri gerekiyor diyebiliriz. Yaptırımlara devam ediyorlar. Almanya'da Kiel Endüstri Başkan Yardımcısı Stefan Kutz, Rusya'ya enerji alanında uygulanacak yaptırımların Almanya'da büyük bir ekonomik durgunluğa yol açacağını söylemiş. Gaz arzı kesilirse Alman ekonomisi keskin bir resesyona girer demiş. Evet. Kimya devi Lochstoffwerk Breitungen şirketinin CEO'su ise yararsız Rusya'ya yaptırım getirmek çünkü dünyanın büyük kısmı bu yaptırımlara katılmıyor demiş. Janet Yellen'ın işte tehdidi burada devreye giriyor zaten. Airbus titanyum ithalatına yaptırım getirmeyelim çağrısı yapmış. Böyle bir de işlerine geldiği yerde yani kendileri zarar görünce ona yaptırım getirmeme sanayiye zarar verir, Rusya ekonomisine etkisi asgari olur demiş efendim. Rusya Enerji Bakanı ise petrolde varil başına 150 doların artık mümkün olduğunu söylemiş. Kendileri böyle politikalar uyguluyorlar, yapacak bir şey yok doğrusu. Bu arada Türkiye turizmine iyi haberler var. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR 5 Rus tur operatörünün Pegasus, THY hava yolları ve Rusya hava yolları arasında 7 toplam galiba şirket Türkiye'ye uçuş düzenleyeceğini duyurmuş vaziyette. Hulusi Akar'ın dün kabine toplantısı sonrası açıklamaları vardı. Özellikle Karadeniz'deki Ukrayna'nın bıraktığı serseri mayınlar teyakkız durumundayız diyor. Amerika'dan fırsattan istifade Türkiye burada F-16'larını update etmeye çalışıyor. Akıllıca bir politika aslında Amerika ile görüşmelerin sürdüğünü de dile getirmiş. Bu arada Asal araştırma şirketi bir anket yapmış Türkiye'de Ukrayna krizi konusunda izlenen dış politikaya dair. %72,5 başarılı buluyormuş, %27,5 ise başarısız buluyormuş. Evet. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Google'ın yükselen pazarlardan sorumlu kamu ilişkileri kıdemli direktörü Daron Avni ile görüşmüş. Aman yani Google her şeyi yasaklayabilir. Görmek istediğimiz şeyleri gösterip algoritmalarına yani özgür bir ortam olmadığını anımsamakta fayda var. Evet, konuma geçmeden önce Çin'le ilgili son noktaları aktaracağım. Taraflara yeniden ateşkes çağrısı yaptı Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian. Aynı zamanda Çin'in Rusya ile ticaretinde %30'luk bir artış gümrük verilerine göre artış olduğu haberleri var. Hala işte tabii petrol, gaz, kömür, tarım ürünleri konusunda önemli Rusya Çin için. Pakistan büyük bir sıkıntı orada Amerikan destekli. Amerikan tehditleri sonrası bizzat İmran Han'ın açıkladığı devrilmesi durumu ortaya çıkmıştı. Yerine Şahbaz Şerif seçildi. Çin'in İslamabad Büyükelçisi ile görüşmüş ve ilişkilerin işte Pakistan-Çin ilişkileri her zaman çok iyidir. Stratejik olduğunu vurgulamışlar. İyi dost gördüklerini vurgulamışlar. Japonya'da bir gazete, Sankei gazetesi AUKUS bloğuna Japonya'nın da yani Anglo-Amerikan bloğuna Japonya'nın da katılmak için gayri resmi teklif aldığını aktarmış. Amerika paktlaşmaya çalışıyor bir yandan Çin'le. Ama Hindistan'la işleri çok iyi gitmiyor. Çünkü Rusya'ya yönelik yaptırımları Hindistan yönetimi desteklemeyi reddediyor. Hatta G7 zirvesine davet bile edilmeyebilirmiş. Bloomberg de Hindistan'ın Rusya'ya ihracatının 2 milyar dolar arttırmayı planladığını yazmış ki hemen şimdiden Anthony Blinken açıklama yapıyor Hindistan'ın insan hakları ihlallerinde artış var diye. Sopa olarak kullandıkları için bunları enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Tekrar Hindistan bağlamında. Evet. Şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Osman Çusay, Almanya'ya bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Almanya'ya aslında uzun süredir bakmak istiyordum. Zaten Ukrayna krizi devam ettiği ölçüde olup bitenleri takip etmeye çalışıyoruz biz de. Almanya'nın rolünde ne gibi değişiklikler olacağı, olabileceğine dair takip etmeye çalışıyoruz. Önemi de ortada hepimiz için, herkes için, Avrupa için de. Almanya, Amerikan politikalarının baş uygulayıcısı haline gelmiş gözüküyor. Fakat Osman Bey, pek de yani bu kadar silahlandırma, destek verme, Almanya'nın geleneksel çizgisini terk etmesine rağmen dün Steinmeier'in, Almanya Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok dikkat çekici oldu. Bugün Doğu Avrupa bloğu Kiev'e ziyarette bulunuyor. Fakat 13'ü için Almanya liderinin, Cumhurbaşkanı'nın da bir ziyareti planlanmış ama Kiev yönetimi gelmeyin, sizin Rusya ile ilişkileriniz eskiden çok iyiydi demiş. Şimdi ben yakın tarihte Almanya'ya yönelik böylesi bir aşağılamaya tanıklık etmemiştim. Almanya'da bu yankılandı mı? Önce onu sorayım. Nedir yönetimdeki durum? Ukrayna meselesinde hem ekonomik anlamda büyük etkiler de Almanya'da görülmeye başlandı. Ne dersiniz? Bize bir anlatabilir misiniz kendi değerlendirmenizle?
Yani bu mesele şöyle, son 4-5 gündür, bir haftadır falan Steinmeier nasıl aldatıldığını hani boy yani televizyon, evet, televizyon gezerek.
Nedamet değil mi? Nedamet getiriyor,
evet,
biraz.
Bunun adı başka bir şey değil. Yani bizim sözlüğümüzde kandırılmışım diye, hı-hı, çevrilebilir. Hı-hı. Bu böyle. Birincisi bu. Fakat bu istiskallin ötesinde bir şey bu. Yani böyle bir küçük bir aşağılanma değil. Çok ciddi bir karar bu. Avrupa siyasetinde çok etkili bir başkent ve çok etkili bir ülke, en etkili ülke. Hatta, hı-hı, bazılarına göre jeoekonomik evet, güç, büyük güç. Evet. Şimdi bunu bu devlet başkanını siz neden Zelenski, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Zelenski'nin böyle bir gücü var mı? Ben bunun arkasında Washington ve Londra'nın özellikle payı olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu büyük bir politik karşı hamle. Şöyle, Frank-Walter Steinmeier aslında Gerhard Schröder'e de bağlanabilecek bir okulun ama aslında Helmut Schmidt okulunun bir öğrencisidir. Yani bunlar sağcıdır ancak ticaret yaparak kendi dünyalarını diğer kendilerince tehlikeli dünyalarda etkili hale getirebileceklerini düşünürler. Şöyle derdi Helmut Schmidt, ticaret yapanlar birbirlerine ateş etmez. Söylemek istediği şuydu, çünkü Sovyetler Birliği ile Federal Almanya arasındaki bu enerji bağımlılığına giden ilişkiyi kuran bu okuldur. Dolayısıyla Sovyet ya da Rus tehdidini böylece uzakta tutacaklarını düşünüyorlardı. Gerhard Schröder tamam, keyfine çok düşkün bir adamdır, öyledir de yani. Ama bunun, hı-hı, ötesinde bir şey var. Adamın Rusya ile Almanya arasında bir savaş ya da bir çatışma olasılığını hep en alt düzeye indirme eğilimi var. Bunu görmezlikten, hı-hı, gelemeyiz. Bu, hı-hı, Steinmeier'de de vardı. Şimdi böylesine bir istiskale ya da hatta aşağılanmaya hedef konu edilmesi biraz da buna, bu politikalar değişti oğlum artık yeni dönemdeyiz diyen bir Washington ya da Londra müdahalesine bağlanabilir.
Ben, evet, öyle. Bir de tabii çok haklısınız aslında, hakikaten Minsk anlaşmalarının mimarları bu adamlar, evet, yani Schröder, evet, Steinmeier ve uygulatamadılar aslında Amerika karşısında Almanya'nın yenilgisi diye de anabilir miyiz bunu?
Bu doğru. Bu yani Alman, şu andaki egemen Alman siyasetini bir bütün olarak esir almış durumdalar. Bunu nasıl bakabilirsiniz? Yani çok uzun yıllardır NATO'nun gayri safi milli hasılanızın %2'sini lütfen NATO harcam, yani silahlanmaya ayırın diyen Washington'ı yıllarca direndiler. %1.3, 1.4 falandı. Birdenbire bir sosyal demokrat başbakan çıktı ve bundan bir ay kadar önce, yani 3-4 hafta kadar önce, biliyorsunuz biz dedi önümüzdeki 10 yılda 100 milyarlık bir silahlanma yatırımı yapıyor. Bu korkunç bir şey. Bu Almanya'da barış hareketinin zaten öldüğünü gösteriyor. Ve zaten sosyal demokratların sosyal demokrasiyle falan hiçbir ilgisi olmadığını, barış falan düşünmediğini gösteriyor. Buna neden, gerekçe olarak da işte görüyorsunuz Putin gibi bir saldırgan var. Bunu zaten baş şeytan ilan etti.
Ama Minsk'i uygulatmayan kendileri, Minsk anlaşması uygulansaydı böyle bir şey olmayacaktı. Bunu bilmiyorlar mı? Bunu soran yok mu? Şunu merak ediyorum Osman Bey. Almanya liderleri açıklama yaptığında, efendim Birleşmiş Milletler onaylı Minsk anlaşmaları sizin öncülüğünüzde Merkel yönetiminin yaptığı Minsk anlaşmaları neden uygulatılmadı Ukrayna'ya? Oradaki Rus nüfus ve Rusça konuşan nüfusa 8 yıldır verilen savaşı durdurmak için iyi bir fırsattı. Neden uygulanmadı diye sormuyorlar mı Osman Bey?
Tek yanıtı var. Hayır, sormuyorlar. Gündemde de böyle bir şey bulunmuyor. Bunu
çok
çünkü
iyi.
Bunu dillerine, yani bunu tartışmaya açtıkları andan itibaren bütün kontekst değişir. Bunu tahmin edemiyorlar. Yani bu çok büyük bir gerici atı. Ya şunu söylemek, bu aslında 30 yıl sonra önce Avrupa'dan sosyalizmi ya da komünizmi kazırsınız, silersiniz ve bunun arkasından barışı ve en önemlisi aydını silersiniz. Şu anda Almanya'da, Fransa için ve İtalya için aynı şeyi söyleyemiyorum. Mesela İtalya'daki arkadaşımız Birgül Göker'in, yok burada bazı aydınlar var, etkili aydınlar ve bu ana akımın bu saldırısına karşı çıkıyorlar diye notları var. Onunla da bir görüşme yapmak lazım. Ama Almanya'da ben böylelerini göremiyorum. Ya kusura bakmasınlar, ben böyle bir şey görmedim. Yani biz Türkiye'den aydının direncine tanığız. Bunun Aziz Nesin'den Yalçın Küçük'e kadar, Beyci Hanım'ından Mahir'ine kadar herkese örneğimiz çok. Ama Almanya'da ya Bertolt Brecht'in Almanya'sında, hatta o ünlü rahibin geldiklerinde bizi savunacak biz kimse kalmamıştı diyen rahibin Almanya'sında, ya böyle bir şey olamaz. Kimse şunun aklı, yani şöyle bir şey düşünmek lazım. Zaten Ukrayna'da bir iç savaş mı var diye sordu diye 94 yaşındaki Hans Modrow, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin son hükümet başkanı, şu anda 94 yaşında ve sol partinin, maalesef artık sollukla pek bir ilgisi kaldığını sanmıyorum, ama onun yaşlılar konseyinde yer alıyordu ve dedi ki ya ortada böyle bir şey var, acaba bir mektup yazdı. Çok da hastalıkları var, biz artık eskisi gibi mücadele edemeyeceğini söyledi. Evet. Ya bir dakika, burada Ukrayna'da acaba bir iç savaş mı var ortada böyle ya, bir şey dediği anda iş değişti. Yani şu anda taşlanan şeytanlardan biri de o gariban adamcağız.
Vay, ki
Almanya'da çok korkunç şeyler oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Türkçe'de iyi ki var olan Ulrich Haydn'ın bir kitabı var. Bir de oligarkların, yani yazılma yayınlarından çıktı. Tam adını şimdi hatırlayamayacağım. Ama bu adama Jakob Augstein, Der Spiegel'in kurucusu ve bugün büyük bir medya konserni olan Spiegel'in ortaklarından da biridir. Bu adam genç adam, işte The Guardian tarzında bizim radikal gazetesi tipinde bir gazete, haftalık gazete yapıyor. Görevlendirdiği yayın yönetmeni hemen Ulrich Haydn'a bir mektup yazdı. Bunu da tabii Ulrich Haydn açıkladı. Ya kardeşim dedi, sizi dedi artık yazılarınıza yer vermeyeceğiz. Niye dedi Haydn? Ya kusura bakmayın ama dedi benim böyle bir şeyim yok. Yani ben Rusçu musçu değilim. Yani ben sadece olanları anlatmaya
çalışıyorum. Kimse olmak durumunda değil, olup bitenleri anlamaya çalışmak,
evet,
yani sonuç itibariyle.
Buna izin yok. Buna izin yok, çünkü buna dediğiniz anda, ya burada Almanya'dan galiba yeni bir çıkış yapmak gerekecek. Almanca bunu yapabilecek mi? Onu bilemiyorum ama geçerken söylemek zorundayım. Deniz Yücel diye bir utanç vesilesi var. Bu adam bir gazeteci değil, nasıl yerle yeksan olunurun örneğidir. Bunu geçerken belirteyim. Bir Alman gazetecidir. Zaten Türkçesi iyi değildir. Ama biz ona malum rejimin baskılarında severek sahip çıktık. Evet. Şimdi inanılmaz şeyler söylüyor ve geçen pazar günü ben utanç duyarak izledim. Evet. Şimdi burada Rusların, tabii Rus taraftarlarının barış ve Rus bayraklarıyla çıktı, yaptığı gösteriler var. Az da değiller. Çünkü Almanya'da 3 milyonla 6 milyon arasında Rusça konuşan insan yaşıyor. Şimdi bunları böyle, bunlara parya muamelesi de yapamazsınız. Bunlar bu ülkenin bir parçası.
Yapıyorlardı ama.
Evet. Evet. Ama yok yok diyor, şeyi kurtaracak, demokrasinin cilasını kurtaracak. Lütfen şeyleri yasaklamayalım, gösterileri yasaklamayalım. Ya bu adamları zaten damgalamış bulunuyorlar. Yani bunların hepsi korkunç bir durum bu. Ya ben bir aydın olarak
peki,
Alman aydınının kepaze bir durumda olduğunu söylemek isterim.
Ama evet. Peki
başkaları
peki,
da.
Bu işin başkaları da var. Evet, peki tabii Almanya oldukça da güç durumda. Yani biraz onu da anlatabilir misiniz? Enflasyon rekor kırıyor. Enerji sıkıntısı var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Annalena Baerbock, Yeşiller kanadı bambaşka şey, en militarist ve en savaşçı ve en faşizan Baerbock çıktı bu krizde. Evet. Savaşın bitmemesini sağlamak için Almanya'nın ABD'nin arkasına dizilmesi için en önemli unsur da Yeşiller çıktı. Amerikan evet. küresel neoliberal düzeninin solda nitelendiriliyordu Yeşiller tabii. Biraz komik sağımızın solumuzun belki ne kadar çok karışmış olduğunun bir göstergesi. Ekonomi ne durumda orada? Gerçekten insanlar en azından ekonomiyi sorgulamıyorlar mı? Yani orada da şeytanlaştırma mı yapılıyor? Nasıl bir durum var Osman Bey?
Burada tabii bir şeyi saklamak zorundalar. Şu anda enflasyon %7.3 yıllık enflasyon. Hı-hı. Bu son 41 yılın rekoru ve bunun Hı-hı. daha da yükseleceğini biz biliyoruz. Evet. Çünkü tereyağı Hı-hı. bugün açıkladılar %44. Bu her eve girmesi gereken bir şey. Yani başka örnekler, gıdalar ortalama fiyat artışını %6.2 diyorlar. Ama mesela sıvı yağlar yok zaten bazı yerlerde, komik. Sebze meyvede bundan %18, %15. Yani domates %36'lık bir artış kaydetmiş. Yani bunları geçerken vereyim ama yani bu olacak şey mi? Şimdi mesele şu. Halkı böyle tavşana kaç, tazıya tut ya da sürekli kızıştırırsanız bir noktada bu ülkede 22 milyon emekli maaşı alan insan var. 83 milyon. Şu anda başka yapılan bir rakamda her 7 kişiden biri temel harcamalarını karşılayamıyor. Bu çok büyük bir rakam. Nüfusun %15'i.
Almanya için, evet.
Evet. Bunların halkın 3'te 1'i son yapılan bir ankette vallahi biz tüketimimizi kısmak zorunda kaldık diyorlar. Şimdi böyle bir durumda. Bu çok korkunç bir durum. Yani üretim düşecek. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. İki şeye dikkat çekeyim. Birincisi bu kepaze gelişime Oscar Lafontaine diye sol sosyal demokrat diyebileceğimiz bir adam geçen yıl bu iki savaş bakanına, yani Yeşillerin eş başkanları iki savaş bakanına, Robert Habeck ve Annalena Baerbock'a dikkat çekerek özellikle Annalena Baerbock için şunu söylemişti geçen yıl Kasım ayında. Eğer demişti bir dışişleri bakanı olarak gelirse, bir dışişleri bakanı olarak, daha doğru bir tercümeyle dışişleri bakanı olarak Annalena Baerbock bir felaket, hani katastrofe demiş. Adamın dedikleri çıkıyor. Yani bu, evet. bu Joschka Fischer'in, daha doğrusu Josef Fischer'in izlediği politikanın devamcısı bunlar.
Devamcısı.
Bunun artık eski Yeşillerle hiçbir alakaları yok. Bunlar sadece savaş ekmek istiyorlar. Savaş bu, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Ama bunu biraz önce başlangıçta söylediğime dikkat çekmek için burada muhakkak aydınlar da var. Onlar çıkacaklar. Örneğin şu anda şeylerden biri, taşlananlardan biri de Zara Wagenknecht. O da dedi ki önceki gün, ya bir dakika ben pasifistim ama o sizin de anladığınız gibi pasifist değilim. Buradaki dedi arka plandaki tarihi görmek zorundayız. Ukrayna'da olanlara söyledi.
Ya,
arkada tabii. ne olduğunu görmek istiyor. Yani bunlar da var. Ama şu anda ekonomide özellikle aşağı sınıfla, yani geliri düşük, dar gelirli katmanlar açısından çok çok kötü gelişmeler var. Bu insanlar, küçük insanlar, çocukları var. Eve giren ekmek sayısı çok önemli. Bunların fiyatı artıyor. Ben kendimden de küçük ekmekler vardır burada. Onların fiyatı son 4-5 ayda %30 civarında arttı. Yani ben onu sokakta görebiliyorum, sahada evet. görebiliyorum.
Peki ama sanayi, Alman sanayisi ne yapıyor? Yani en çok onları vuracak. Hani yoksul emekçi insanların ya da emeklilerin durumunu görüyoruz. Herkesin etkilenmemesi de kaçınılmaz. Kendi yarattıkları, kendi politikalarının sonucu olduğu da aşikar ama herkes, pek çok yorumcu sürecin buralara gelmeyeceğini, çünkü Alman sanayinin buna izin vermeyeceğini, kendi ihtiyaçları ve çıkarları için tabii söylemişti. Herkes yanılmış oldu bu noktada. Alman sanayiyi de nasıl görmek lazım? Yani artık burada bir faşizanlaşma mı var? Nedir? Nasıl oluyor da bu gidişata geçit verilebiliyor bu şekilde. Yani reste çekilmiyor gibi. Gerçi ben görüyorum demeçleri, yapamayız, yaptırımların hiçbir zararı olmayacak, Rusya'dan fazla biz zarar göreceğiz falan, sanayi üretimi şu bu, yok titanyuma koymayalım falan diyenleri görüyorum ama siz nasıl, bir de son olarak onu sorayım.
Mesele oradan baktığınız zaman çok daha farklı. Şimdi birincisi %51, yani toplam ithalatının, doğalgaz ithalatının %51'ini Rusya'dan yapıyordu. Hı. Ve bu çok çok önemli. Ama bir de biliyorsunuz bu zenginleştirilmiş toprak dediğimiz bazı çok özel materyaller var. Onlar da geliyor Rusya ve Çin'den. Hı hı. Bunlar endüstri için çok önemli. Ben iki şeye dikkat çekelim. Bir, bundan 10 yıl önce Volkswagen'ın dünyanın bir numaralı otomotiv gücü olacağı kesinleşmişti. Tarihe bakın, bir anda Volkswagen'la ilgili Amerika'dan başlamak üzere, özellikle Amerika'da korkunç bir anti kampanya, bir kampanya başladı. Bir anti Volkswagen ve adamlar bugün kendilerini zor kurtaracak durumdalar. Birincisi bu. Burada dikkat çekilmesi gereken kapitalizmin eşitsiz gelişme yasasının bir tablosu olduğudur. Bunlar birbirlerinin burunlarını kırmadan dostluk bile yapamazlar. Sermayenin iç ilişkilerinden söz ediyorum. Şimdi Alman sanayisinde çok ciddi bir sorun var. Bunun yarı yarıya bir örnek şu. BASF, yani Türkiye'de de yatırımları olan dünya çapında bir kimya örgütüdür. Hemen iki hafta kadar önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi, sadece bizim dedi işte şurada Ludwigshafen'ın civarında galiba aşağılarda bir yerde. Sadece ama o fabrikalardan dedi yüz binlerce insanı işsiz bırakacağız. Bizim dediler yani kesemezsiniz bunu. Bu mümkün değil çünkü o bantların sürekli çalışması gerekiyor. O kazanların sürekli gelmesi gerekiyor. O enerjiyi sağlayamazsınız. Şu denebilir. Amerika'dan alırız. O zaman enerji maliyetiniz yükselir. Enerji maliyetiniz yükselirse dünya piyasalarında Amerika'nın ya da şunun bunun oyuncağı olursunuz. Çin sizin üzerinizde zıplar. Yani bunu görmeyen sermaye yok. Seslerini çıkarmadıkları doğrudur. Belki aydınlar gibi. Hani olan biteni gören ancak sesini çıkarmayan ve kendisine aydınlık sıfatı yarıştıran Alman dostlarımız gibi. Eğer bunu görmezseniz Alman sanayisi bunun altından kalkamaz. Çünkü çok büyük bir enerji çekimi olacak ve bunun yerine gelecek o saçma sapan likit gaz Amerika'dan gemilerle taşınacak. Bunu zaten karşılayamazlar. Karşıladıklarında da fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselirse siz uygun maliyetle üretim yapamazsınız. Dünya piyasalarına çıkamazsınız. Bir şeyi de eksik tutmayalım. Çok ciddi bir pazardır Rusya ve Çin. Evet. Alman ek sanayisi için. Onun için ben şu anda sermayenin yavaş yavaş iki büyük parçaya ayrılmaya başladığını düşünüyorum.
Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Osman Çutay değerlendirmeler için. Almanya'yı takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar değerlendirmelerinizi almak istiyorum devamında. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, Almanya önemli bir ülke. Avrupa için önemli bir ülke. Amerika'nın Rusya'yı parçalama planları için basamak hale getirdiği bir ülke haline geleceğini belki pek çok yorumcu tahayyül edemezdi. Ama öyle olmuş gibi gözüküyor hakikaten. Bunlardan en çok zarar gören de Almanya'nın kendi halkı olduğu da apaçık. Birkaç not daha aktarmak istiyorum kalan sürede dünyadan. Dün New York'ta, Amerika'nın New York kentinde metroda bir silahlı saldırı gerçekleşti. Brooklyn'de, Manhattan hattında, Amerika'da çok görülen bir şey ama biraz da bir heyecan da yarattı. 23 kişi yaralanmış ve en dikkat çekici hususlardan biri, Amerika'nın New York'un belediye başkanı açıklamış. Videolar çalışmıyor. Dolayısıyla saldırganı tespit etmekte sıkıntılar yaşamışlar. 62 yaşında Frank R. James adlı bir şüpheliden bahsediliyor ama televizyon dizisi gibi olmuyor demek ki Amerikan altyapısında sıkıntılara işaret eden bir saldırı bu saldırı. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargoda 111 kilogram kokain tespit etmişler. Gerçekten Latin Amerika'dan bu hat inanılmaz. Ve alıcı olarak da Türk Amerikan İş Adamları Derneği eski başkanı Ali Osman Akat çıkmış. Böyle bir iddia var. Akat tutuklanarak cezaevine gönderildi diye bir haber görüyorum. Onu aktarmak istiyorum. Şimdi Oxfam'ın, İngiliz Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu'nun raporu var. Dünya Bankası ve IMF bahar toplantıları öncesi yayınlandı. Bu yıl 263 milyon insan daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalacak diyor. pandemiyle birleşen tabii ki Ukrayna krizi yoksullar için bir cehenneme dönüşecek. Toplam 860 milyon insanın günde 1.90 dolar olan aşırı yoksulluk sınırının altında kalacağı uyarısı yapmışlar. Oxfam acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyor ama kime bulunuyor? Amerika'nın kurallar temelli düzeni tamamen neoliberal talan ekonomisine dayandığı için bunun karşılığı nedir? Onu kestirebilmek zor doğrusu. Bir takım şirketlerin, büyük şirketlerin karlarını arttırmak için enflasyon ortamından faydalandıklarını petrol şirketlerine aynı şekilde söylemiş. Krizlerden kar eden şirketler, zenginlerden daha az vergi alınması, en yoksulun enflasyonun altında ezilmesi. İçinde yaşadığımız Amerikan patentli diyelim, Anglo-Amerikan patentli batının sahip çıktığı neoliberal düzende zaten eşitsiz paylaşımın olduğu böyle bir düzen. Acil radikal adımlar atılmazsa insanlığın en derin çöküşüne tanık olabiliriz diyor Oxfam'ın uluslararası icra direktörü Gabriella Butcher. BM'de Somali'nin 6 bölgesinde kıtlık uyarısı yapmış şimdiden. %40'ı nüfusun gıda güvensizliğiyle karşı karşıya deniliyor. Orta Doğu'dan Hamaney'in açıklamaları, İran'ın dini liderinin açıklamaları var. Viyana'daki nükleer müzakereler bir türlü bir sonuca ulaşmadı. Amerika Trump döneminde 2018'de tek taraflı çıkmıştı nükleer anlaşmadan, 2015 tarihli. Hamaney anlaşmaya bırakmamak lazım diyor. Ülkenin gelecek planlarını bu müzakerelerin sonucuna bağlamamak lazım demiş. Evet, ve Covid notlarını çok kısa. Çin'de 1513 vaka. Şangay'da biraz tepkiye yol açmıştı son karantina yüksek vaka sayılarıyla. Gevşetilmiş kısmen. Amerika'da en ölümcül yıl 2021 olmuş. Bu konuda hastalıkları önleme kontrol merkezinin verileri açıklanmış. Tabii sadece Covid değil ama ölümlerde müthiş bir artış var. Ana neden Covid elbette. 351 bin 2020'de, 415 bin 2021'de. Uyuşturucu, alkol kullanımı gibi konular da var. Orada da aynı şekilde Amerika için ölümcül bir yıl olmuş. Efendim bugün size Pinhani'den Dünya'dan Uzak'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın.
Derya'ya yakın. dünyaya yakın, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var, hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.